Ayrım 10, Vatikan'ın Zindanları, Andrejit, sayfa 121. 2. Roma'da istasyonun önünde valizi elinde, boşu boşuna dikilip duruyordu. Öyle yorgun, öyle şaşkın, öyle kararsızdı ki hiçbir karar veremiyor, kendini otel hamallarının önerilerini geri çevirecek gücü bile bulamıyordu. Bu sırada Fransızca konuşan bir hamala rastlamak gibi bir şansı oldu. Baptiste'in Marsilya'ya doğmuş bir gençti. Hemen hemen sakalsızdı, gözleri pırıl pırıldı. Floristta'da bir memleketi tanımıştı. Ona rehberlik etmeyi, valizini taşımayı önerdi. Floristta uzun yolculuğu boyunca buğu dıkırını inceleyip durmuştu. Bir çeşit içgüdü, bir önsezi, bir çeşit içten bildiri, dinsel kaygısını Vatikan'dan uzaklaştırdı hemen. Saint Anja şatosunun üzerinde topladı onu. Yani Adria'nın eski türbesinin gizli hücreleri, bir zamanlar birçok ünlü tutsakları barındıran bir yeraltı koridoruyla da galiba Vatikan'a bağlı olan şu ünlü zindanın üzerinde. Planı inceliyordu, kalacak yeri burada bulmalı diye karar vermişti. İşaret parmağını Saint Anne şatosunun karşısında Torninona rıhtımı üzerine basmıştı. Tanrısal bir rastlantı işte. Baptiste'in de kendisini oraya götürmeyi düşünüyordu. Tam rıhtımın üzerinde değil, rıhtımdan çok bir şosedir orası. Oraya değil, hemen yanına. Via dei Vacopları, yani küçük ihtiyarlara. Pont Amburton'un çıkılınca 3. sokağa, orada sakin bir ev biliyordu. 3. katın pencerelerinden biraz sarktın mı türbeyi görürdün. Burada çok candan bayanlar bütün dilleri konuşurlardı. Hele biri Fransızca'yı çok iyi konuşurdu. Beyefendi yoruldularsa bir araba tutabiliriz. Uzaktır. Evet, hava bu akşam daha serin. Yağmur yağdı. Uzun yolculuktan sonra biraz yürümek iyi gelir. Hayır, valiz pek de ağır değil. Götürebilirim oraya kadar. İlk kez Roma'da. Beyefendi Toulouse'dan mı geliyorlar acaba? Hayır, Pau'dan. Şivenizden anlamalıydım. Böyle konuşarak yürüyorlardı. Via Vimanelli'ye saptılar, sonra da Vimanelli'yi Pinco'ya bağlayan Auguston Döplitz'e, sonra da adları belirsiz bir dar sokaklar labirenti içinde ilerlediler. Valiz hamalın geniş adımlarla yürümesine el vermeyecek kadar ağır değildi. Bu yüzden Floris'e güç yetişiyordu ardından. Batiste'nin ardından yorgunluk bitmiş, sıcaktan erimiş, sık adımlarla yürüyordu. Tam aman dileyeceği sırada Baptiste'in işte geldik deyiverdi. Vaca Carelli sokağı, daha doğrusu sokakçığı, dar ve karanlıktı. O kadar ki Floristta buraya girmekten çekiniyordu. Bu sırada Baptiste'in kapısı rıhtımın köşesinin birkaç metre ötesine açılan sağdan ikinci eve girmişti. Aynı anda buradan çıkan bir Bergsalaria gördü. Sınırdan da gördü, üniforma güven verdi ona. Çünkü orduya güveni vardı. Birkaç adım ilerledi, eşikte bir kadın belirdi. Görünüşe bakılırsa hanım patronuydu. Kibar kibar gülümsüyordu ona. Kara satenden bir önlüğü, bilezikleri, boynunun çevresinde mavim trak taftadan bir şeridi vardı. Kara kehribar karası saçları, başının tepesinde toplanmışlar, kocaman bir kemik tarağa dayanıyorlardı. Valizin 3. kata çıkarıldı, dedi Amedeo. Amedeo, sen diye konuşmasının bir İtalyan alışkanlığından ya da Fransızca bilgisinin yetersizliğinden ileri geldiğini düşündü. Grazia diye yanıtladı gülümseyerek. Grazia, teşekkür ederim demekti. Söylemesini bildiği tek İtalyanca sözcüktü. Bir bayana teşekkür ederken sözcüğü dişileştirmenin çok ince bir davranış olduğunu düşünüyordu. Her merdiven başında soluk ve cesaret alarak yukarı çıkıyordu. Çok yorgun. İğrenç merdiven de umudunu kırmaya çalışır gibiydi. Merdiven başları her 10 basamakta birbirini izliyor, merdiven kata gelmeden önce duralıyor, eğriliyor, yeniden başlıyordu. Giriş yerinin karşısına düşen birinci sahanlığın tavanına sokaktan görülebilen bir kanarya kafesi asılmıştı. İkinci sahanlığın üzerine bir uyuz kedi bir parça eşek balığı getirmiş, yutmaya hazırlanıyordu. Üçüncü sahanlık bir abdesthaneye açılıyor, ardına kadar açık kapısının oturma yerinin yanında sarı topraktan yapılmış silindir şapka biçimi bir kap görünüyordu. Küçük bir süpürgenin sapı çıkıyordu içinden. Amedeo bu sahanlıkta hiç durmadı. Birinci katta üzerine soluk harflerle salon sözcüğü yazılmış, geniş bir camlı kapının yanında bir gazolin lambası tutuyordu. Ama o da karanlıktı. Amedeo camın dışından karşıki duvarda yaldız çerçeveli bir ayna seçebiliyordu yalnız. Yedinci sağanağa geliyordu. Bu sırada ikinci kattaki odaların birinden çıkan yeni bir asker, bu kez bir topçu, çok hızlı indiği için ona çarptı. Güle güle İtalyanca özür diledi. Sonra onu dengesine kavuşturup geçti. Çünkü Frosse sarhoş görünüyordu. Güçlükle durabiliyordu ayakta. İlk üniformalıyı görünce güven duymuştu ya, ikincisi daha çok kaygı uyandırdı içinde. Bu askerler çok gürültü edecekler. Bereket versin ki benim odam üçüncü katta. Altımda olmaları daha iyi, diye düşündü. Daha ikinci kata geçmeden pen yuvarı aralık, saçları dağınık bir kadın koridorun dibinden koşarak ona seslendi. Beni bir başkasına benzetti galiba, dedi kendi kendine. Onu yarı giyinik bir durumda gördüğünden rahatsız etmemek için başını çevirdi, yukarı çıkmakta acele etti. Üçüncü kata vardığı zaman soluk solaydı. Baptistini gördü. Baptist'in yaşı belirsiz bir kadınla İtalyanca konuşuyordu. Kadın ona olağanüstü bir biçimde Blafas'ın aşçısını anımsattı ama o daha şişmandı. Valiziniz 16 numarada, 3. kapı. Geçerken koridordaki kovaya dikkat edin. Kadın Fransızca açıkladı. Akıtıyordu da onun için dışarı koydum, dedi. 16 numaranın kapısı açıktı. Bir masanın üzerinde bir mum odayı aydınlatıyordu. Koridoru da aydınlatıyordu. Birazcık koridorda 15 numaranın önünde bir su birikintisi parlıyordu. Florisse bunun üzerinden atladı. Kekre bir koku yayılıyordu buradan. Valizi orada göz önünde bir iskemlenin üzerindeydi. Amedeo odanın boğuk havası içine girer girmez başının döndüğünü duydu. Şemsiyesini, şalını, şapkasını yatağın üzerine kendini de bir koltuğa attı. Alnından terler akıyordu. Hastalanmak üzere olduğunu sandı. ''Madame Carola'dır bu, Fransızca konuşur.'' dedi Baptist'in. İkisi de odaya girmişti. ''Biraz pencereyi açın.'' diye inledi Flores'e. Yerinden kalkacak durumda değildi. Madame Carola, korsajından çıkardığı kokulu bir küçük mendille solgun ve terli alnını siliyor. ''Tanrım, ne kadar terlemiş.'' diyordu. ''Pencerenin önüne götürelim.'' Amedeo hiç sesini çıkarmadı. Onlar da gevşemiş, dörtte üç baygın duruma gelmiş Amedeo'nun koltuğunu kaldırdılar, koridorun pis kokuları yerine sokağın çeşitli kokularının içine çekecek biçimde yerleştirdiler onu. Ama serinlik yeniden canlandırdı bizimkini, kesesini karıştırdı, bir 5 litrelik çıkardı bunu, Baptist'in için hazırlamıştı. Çok teşekkür ederim, şimdi beni bırakın. Hamal çıktı. O kadar vermemeliydin, dedi Carola. Amedeo, sen diye konuşmayı bir İtalyan özelliği sanıyordu ama şimdi yatmaktan başka bir şey düşünmüyordu artık. Ama Carola hiç de gideceğe benzemiyordu. Amedeo'nun kibarlığı daha baskın çıktı o zaman, konuştu. Fransızcayı bir Fransız kadar iyi konuşuyorsunuz, dedi. Şaşılacak bir şey değil, Parisliyim ya siz? Ben güneydenim. Bunu anlamıştım sizi görünce. Bu bey taşradan geliyor herhalde, demiştim kendi kendime. İtalya ilk kez mi geliyorsunuz? İlk kez. İş için mi? Evet. Roma güzel kenttir. Görülecek şeyleri çok. Evet, ama bu akşam biraz yorgunum, diye dokundurdu. Amedeo sonra özür dilemek istercesine, 3 gündür yoldayım. Uzun sürer buraya gelmesi. 3 gecedir de uyumadım. Bu sözler üzerine Mamma Carola, Florissa'nın şaşırmasına bile zaman bırakmayan şu beklenmedik İtalyan iştenliği de çenesinden bir makas aldı. Yaramaz çocuk, dedi. Bu davranış Amedeo'nun yüzünü kızarttı biraz. Bu üstü kapalı kaba sözü kendinden uzaklaştırmak düşüncesiyle pirelerden, tahta kurularından, sivrisineklerden söz etti uzun uzun. Bunların hiçbirini görmeyeceksin burada. Ne kadar temiz görüyorsun. Evet, iyi uyurum inşallah. Ama kadın hala gitmiyordu. Amedeo güçlükle koltukta doğruldu. Yeleğinin düğmelerine götürdü elini. Ben yatacağım, dedi. Madame Carola, Florence'in huzursuzluğunu anladı, anlayışla. Anladım. Seni biraz yalnız bırakayım istiyorsun, dedi. O çıkar çıkmaz Florence kapıyı kilitledi, valizinden geceliğini çıkardı, yatağına girdi. Ama kilidin dili tutmuyordu anlaşılan, çünkü daha mumu yeni söndürmüştü ki aralık kapıda yatağın ardında, yatağın hemen yanında Korola'nın başı belirdi. Güleç mi güleç? Bir saat sonra Amedyo kendini topladığı zaman Korola böğründe kolların arasına yatmış çırılçıplak duruyordu. Acıyan kolunu altından çıkarttı, sonra geriye çekildi. Korola uyuyordu. Dar sokaktan gelen zayıf bir parıltı dolduruyordu odayı. Bu kadının düzenli soluklarından başka bir şey de duyulmuyordu. Amedyo Floresser'e bütün bedeninde, bütün ruhunda alışmadığı bir gevşeklik duyuyordu. Zayıf bacaklarını çarşafın içinden çıkardı, yatağın kenarına oturup ağladı. Az önce ter yıkamıştı, şimdi gözyaşları yıkıyordu yüzünü. Gözyaşları vagonun tozlarına karışıyordu. Sessiz sessiz, hiç durmadan ılgıt ılgıt benliğinin derinliklerinden, gizli bir kaynaktan gelir gibi dökülüyorlardı. Arnika'yı, Blafas'ı düşünüyordu. Yazık yazık, ah, onu bir görselerdi. Şimdi artık hiçbir zaman onların yanındaki yerini almayı göze alamayacaktı. Bundan böyle tehlikeye atılmış olan büyük görevini düşünüyordu sonra. Alçak sesle inliyordu. Bitti. Layık değilim artık. Ah, bitti. Kesinlikle bitti. Bu arada iç çekişleri Karola'yı uyandırmıştı. Şimdi de yatağın dibine düz çökmüş, hafif yumruklarla göğsünü dövüyordu. Karola şaşkınlıklar içindeydi. Dişlerin tıkırdadığını hıçkırıklar arasında "Kaçabilen kaçsın, kilise yıkılıyor" diye yinelediğini duyuyordu. En sonunda kendini tutamadı. "Ne oluyor sana böyle zavallı dostum, deliriyor musun?" dedi. Amedyo başını çevirdi. "Çok rica ederim Madame Karola, beni yalnız bırakın," dedi. "Yalnız kalmalıyım, yarın sabah gene görüşürüz." Sonra Enikon'u yalnız kendine kızdığı için usulca omzundan öptü onu. "Ah, bizim şu yaptığımız iş böyle kötü bir şey ki bilmiyorsunuz," dedi. "Hayır, hayır, bilmiyorsunuz. Hiçbir zaman da bilemeyeceksiniz." 3. Papa'nın kurtuluşu için haçlı seferleri gibi cafcaflı bir at taşıyan dolandırıcılık şebekesi, karanlık kollarını Fransa'nın birçok bölgelerine uzatıyordu. Sahte Virmantol Şanuan'ı, Protos bu işin tek elebaşısı olmadığı gibi, Kontös de Saint-Prix de tek kurbanı değildi. Sonra bütün elebaşılar eşit bir ustalık gösterseler bile, bütün kurbanlar eşit bir uysallık göstermiyorlardı. La Fécondion'un eski dostu Protos bile işini yaptıktan sonra doğabilecek bir tehlikeye karşı çok dikkatli davranmak zorundaydı. Kilise, gerçek kilise, işi öğrenir diye sürekli bir kuşku içinde yaşıyordu. İşi ileri götürmek için kafa patlattığı kadar geriyi korumak için de patlatıyordu. Ama türlü kılıklara giriyor, üstelik de hayranlık verecek bir tarzda destekleniyordu. Çetenin, kırk ayakta çetenin adı, her yanında olağanüstü bir anlaşma, bir disiplin egemendi. Protus hemen o akşam Baptistin'den bir yabancı geldiğini duymuş, yabancının Pau'dan geldiğini öğrenince de biraz telaşlanmıştı. Ertesi sabah saat 8 der demez Karola'nın yanına geldi. Karola yatıyordu daha. Ondan aldığı bilgiler, hacının, Karola bu adı takmıştı Amedya'ya, sıkıntısı, karşı gelişleri, gözyaşları üzerinde de anlattığı karışık öykü, Protos da kuşku bırakmadı. Hiç kuşkusuz Pau söylevi meyvelerini veriyordu. Ama Protos'un dilediği türden meyveler değildi bunlar. Yapabileceği beceriksizliklerle fitili yelpazelendirip tutuşturabilecek bu bön haçlıyı gözden uzak bulundurmamak gerekiyordu. "Hadi bırak da geçeyim," dedi Karola'ya. Bu söz garip görünebilirdi. Karola hala yatıyordu çünkü. Ama gariplik Protos'u durduramazdı. Bir dizini yatağın üzerine koydu, ötekini kadının üstünden geçirdi. Öylesine ustaca bir çark yaptı ki yatağı biraz itince bir çırpıda yatakla duvar arasına geldi. Karola bu yönteme alışkındı anlaşılan, çünkü yalnızca "Ne yapacaksın?" diye sordu. "Papaz kılığına gireceğim," diye yanıtladı Protos. Onun konuşmasındaki sadelik de ötekinden geri kalmazdı. "Bu yandan mı çıkıyorsun?" Protos bir an duraladı, sonra "Haklısın," dedi. "Böylesi daha doğal olur." Bu sözlerden sonra eğildi, duvarın kaplaması içine gizlenmiş yatakla tamamıyla saklanacak kadar basık bir gizli kapıyı oynattı. Kapının altından geçtiği sırada Karola omzundan yakaladı, bir tür sertlikle "Bana bak," dedi. "Ona kötülük etmeni istemiyorum." Papaz kılığına girdiğimi söyledim ya sana. O görünür olur olmaz Karola da kalkıp giyinmeye başladı. Karola Betonika hakkında ne düşünmeli bilmem. Az önce kopardığı çığlığa bakıyorum da yüreğinin daha iyiden iyiye bozulmadığını düşünüyorum. Böyle olur bazı bayağılığın, ahlaksızlığın tam göbeğinde bile birdenbire garip duygu incelikleri çıkıverir ortaya. Bir gübre yığının ortasına gök rengi bir çiçek büyür gibi. Karola iyiden iyiye boyun eğmiş bir kadındı, sadıktı. Başka birçok kadınlar gibi ona da bir yönetici gerekti. La Facudio kendini bırakır bırakmaz ilk sevgilisini Protos'u aramaya başlamıştı. Meydan okuyuşta tiksintiyle öce almak için. Yeni baştan acı saatler yaşamıştı. Protos da daha onu bulur bulmaz yeniden bir eşya durumuna sokmuştu. Protos hükmetmeyi severdi çünkü. Protos'tan başka biri bu kadını elinde tutup yeniden kaldırabilir, ona yeni baştan değer kazandırabilirdi. Önce bunu istemek gerekirdi. Protos ise tam tersine onu alçaltmayı bir görev sayıyor, diyeceği gelirdi insanın. Bu haydutun ondan istediği yüz kızartıcı hizmetleri gördük. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadın da hiç karşı gelmeden boyun eğiveriyordu buna. Ama yazgısının alçaklığına karşı ayaklanan bir ruh kendi sıçrayışlarını fark etmez çoğunlukla. Ancak aşkın yardımıyla verir bu gizli deprenme. Karola Amedeo'yu tutuyor muydu? Böyle bir şey ileri sürmek pervasızlık olur. Ne var ki böylesine bir aralıkla yan yana gelince ahlaksızlığı, çürümüşlüğü sarsılmış, anlattığım haykırış yüreğinden fışkırmıştı. Tartışmaya gelmez burası. Protos döndü. Kılık değiştirmemişti. Bir giysi paketi tutuyordu elinde, bir iskemlenin üstüne koydu. Ne oldu? Dedi Karola. Düşündüm. Önce postaya uğrayıp mektuplarını gözden geçirmeliyim. Öğlen değiştireceğim kılığımı. Aynanı versene. Pencereye yaklaştı, kendi imgesinin üzerine eğilerek dudağının hemen üzerinden kesilmiş saçlarından azıcık daha açık kestane rengi bıyıklarını düzeltti. Baptistini çağır. Karol hazırlanmasını bitirmek üzereydi. Gitti kapının yanındaki bir ipi çekti. Seni artık bu kol düğmeleriyle görmek istemediğimi söylemiştim. Dikkati çekiyor. Bunları kim verdi biliyorsun? Evet elbette. Kıskanıyor musun yoksa? Koca hayvan. Bu sırada Baptist'in kapıyı vurup içeri girdi. Al, biraz yükselmeye çalış, dedi Protos. Duvar ötesinden getirdiği ceketi, yakayı, kravatı gösterdi. Kentte müşterinle birlikte dolaşacaksın. Ancak akşama doğru alacağım onu senden. O zamana kadar gözden kaybetme. Amedeo günah çıkartmak için büyüklüğü altında ezilmekten korktu. Saint Pierre'e gitmektense Saint Louis de France'e gitmeyi yeğler. Baptist'in de ona rehberlik ediyordu. Sonra postaneye götürdü. Umulacağı gibi 40'a yakın burada da adamları vardı. Baptist'in valizin kapağına çivilenmiş küçük kart vizitten Florus'a adını öğrenip Protos'a bildirmiş, o da hatırsever bir memurdan Arnica'nın bir mektubunu almakta güçlük çekmemiş, okumaktan da çekinmemişti. Florus'a bir saat sonra mektuplarını istemeye gelince, tuhaf diye haykırdı, çok tuhaf, zarfı açmışlar sanki. Baptist'in soğukça, burada böyle şeyler çok olur, dedi. Bereket versin ki Arnica dikkatli kadındı. Kapalı ve dolambaçlı sözlerle yetiniyordu. Hem de mektup pek kısaydı. Yalnız Peder Muro'nun öğütleri üzerine herhangi bir girişimde bulunmadan önce Napoli'ye gidip Kardinal Saint Salis'e S.B.'yi görmesini salık veriyordu. Bundan daha belirsiz deyimler beklenemezdi doğrusu. Durumunu güçleştirebilecek hiçbir şey yoktu mektupta. 10. ayrımın sonu, sayfa 131.